Ayrım 13. Sayfa 227. Muğla cezaevi okulumuza giden yolun üstündeydi. Cezaevi müdürünün sarışın, yanık tenli bir kızı vardı bizim sınıfta. Önde, aynı sırada oturuyorduk. Benden bir yaş büyüktü. Onu çok sevdim. Gözüne girmek, gönlünü çelmek için çok şeyler yaptım. Resim yapardım. Muğla'daki okullar arasında bir resim yarışması düzenlenmişti. Sınıf öğretmenimiz Necmi Bey, hepimizin birer resimle bu yarışmaya katılmamızı istemişti. Küçük sevgilim bu yarışma için beni çok zorlamıştı. Benim çok güzel bir resim yapmamı istiyordu. Onun isteğini uyarak günlerce resim çalıştım evde. Yarışmayı kazanmaktan çok yaptığım resmi asıl onun beğenmesini istiyordum. Kaç resim yaptım, kaç resim yırttım. Sonunda beğeneceğini umduğum bir resmi heyecanla okula götürdüm. Resim bir düş gibiydi. Gökyüzünde çiçekler vardı bulutların üzerinde. Bir kuş gagasında getirdiği bir çiçeği güzel bir kızın göğsüne iliştiriyordu. Kız oydu. Sınıfça çekilmiş toplu bir fotoğrafa bakarak onun yüzünü çizmeye çalışmıştım resimdeki kızın yüzüne. Kendisini tanımıştı resmi görünce, çok beğenmişti. Öğretmene resmi o götürüp vermişti. Öğretmen de beğenmişti resmi ama kızın o olduğunu anlayamamıştı. Kız akşam babasına da anlatmış resmi, yaptığım resimdeki kızın kendisi olduğunu. Ertesi gün babam gülerek olayı bana aktardı. Kızla aramdaki bu çiçekli yakınlığın her iki babaya da keyif verdiğini anlamıştım. Her gün okul çıkışında onu cezaevinin önüne kadar götürüp bırakıyordum. Annesi yoktu. Müthiş mutluydum. Üstelik Almanya teslim olmuştu. Hitler yenilmişti. Almanya'nın yenilmiş olması da, Hitler'in yok oluşu da, ne yalan söyleyeyim, hiç umurumda değildi. Hiç görmemiştim ki Hitler denilen o kötü adamı. Ben o kıza tutkundum. Demek cezaeviyle ilk ilişkim bu platonik ilk aşk serüveniyle başlıyor. Cezaevi müdürünün kızıyla. Muğla'daki ilkokulların bütün öğrencileri resim öğretmenlerinin zorlamasıyla yüzlerce resim yapmışlar, katılmışlar yarışmaya. Bir gün Necmi öğretmen, Semih de girmişti sınıfa. Çok heyecanlıydı. Yaptığım resim birincilik ödülünü almış. Benden çok sevgilim sevinmişti bu sonuca. Bir çığlık atmış, sarılıp öpmüştü yanaklarımdan. Çok utanmıştım. O öpücüğün tadını birkaç yıl taşıdım yanaklarımda. İkincilik, üçüncülük ödülleri de bizim okulun öğrencilerine verilmiş. Öğretmenimiz bunun bir zafer olduğunu söylüyordu. Bu biraz da kendi zaferiydi. Uzunca boylu, geniş kalçalı, yüzünde hiç sakal çıkmayan, pembe beyaz bir adamdı Necmi öğretmen. Sonradan hiç sevmedim bu öğretmenimi. Bunun nedeni yine yaptığım bir resimdir. Sözde açık saçık bir resimmiş. Sevişmenin Resmi adlı öykümü bu dönemden, bu öğretmenden yola çıkarak yazdım. Ödüller törenle dağıtıldı. Bana ödül olarak kocaman bir sulu boya takımı verildi. O güzel kocaman kutuyu daha sonra bu ilk sevgilime hediye etmiştim gizlice. Dün gece saat 19'da 4 arkadaşın yerleri değiştirildi. İki hücreye ikişer ikişer soktular onları. Anlaşılan yeni geleceklere yer hazırlıyorlar. Getirilmeler saat 21'den sonra başladı. Gelenleri bize göstermemek için hepimizi hücrelerimizde ayağa kaldırıp koridora sırtımızı döndürttüler. Gürültüler, kapıların açılıp kapanışı, zincir sıkıntıları, sorular, sövgüler, yıldırmalar, aşağılamalar, gelenin adını sormalar, daha yüksek sesle, daha yüksek sesle komutları, indirilen, ardı arkası gelmeyen coplar, coplar, coplar. Bu sesler saat 23'e kadar sürdü. Sonra yenik düşmenin yoğun sessizliği. Gelenler kimler bilmiyorum. Sabah yoklamasında herkes hücresinin önüne çıkarılırsa belki görebilirim onları. Bizimkiler mi acaba? İçimde sorgulamalara yeniden başlanacağı beklentisi var. Yeni bir sorgulanmayı bekleyerek günleri geçirmek daha zor. Buraya getirildikten sonra hücreye kapatılmış biri gibi değil, bir yazar gibi yaşamaya çalıştım. Hayaller kurmuş, öyküler tasarlamış, o öyküler için ayrıntılar saptamış, günlük notlar tutmuştum. Yine de güzeldi. Onca sıkıntının üstüne gece bir de güzel bir düş gördüm. 2.30'da uyandım, gördüğüm düşle ilgili küçük notlar yazdım. Meryem adlı koyu esmer tenli, genç, anaç bir kadının öyküsü olacak. Ama kafamın içinde kötü tilkiler dolaşıyor, sinirlerim gergin. Gece boyunca midem yandı durdu ama yanımda ilaç yok. Defterimin yarısı doldu. Şimdiden yeni bir defter edinmeliyim. Kantinden aldırabilir miyim acaba? Dipteki son hücre, hücre olarak kullanılmıyor, anladım. Orayla aramda boş bir hücre daha var. Anlaşılan çöp bidonu da orada. Sanırım ranzasız, boş bir hücre. Nöbetçiler orayı genel musluk, genel hilal olarak kullanıyorlar. Sabahtan akşama, uykusuz gecelerimde, akşamdan sabaha onların boğazlarını, burunlarını temizlemelerini, bağırsaklarını boşaltmalarını bütün gürültüleriyle duymak zorunda kalıyorum dün gece olduğu gibi. Bu sabah koridoru temizleyen tutuklu arkadaştan nöbetçi erin aracılığıyla saplı yer fırçasını istedim yine hücremi süpürdüm. Sabah yoklaması geç yapıldı. Yoklamayı beklerken çavuşun izniyle yarım saate yakın volta attım yine koridorda. Artık tabanlarım sızlamıyor. Dün gece yalnızca bir kişi getirilmiş. Onca gürültü patırdı bir kişi içinmiş. Zavallı çocuk. Yoklamada hücresinin önüne onu da çıkardılar. Esmer, ince bir delikanlı, bitkindi. Koğuşa berber geldi. Ben de sakal tıraşı oldum. Oh be! Artık saçımla sakalım aynı uzunlukta değil. Sıkıntıdan önce parmaklıklı demir kapının resmini çizdim. Sonra da hücrede volta attığım daracık yerin resmini. Meryem'in öyküsüne yoğunlaşamıyorum. Saat 17. Hela aralığının girişini getirip taktıkları eski bir kapıyla kapattılar. Volta attığım alanın boyu da böylece kısalmış oldu. Kapı takılırken koğuş çavuşu defterimi gördü, aldı. Bugün yazdıklarım heceleyerek okumaya çalıştı. Alıp götürecek diye ödüm koptu. Ne bunlar? Dedi. Yazılar dedim. Sen yazar mısın? Dedi. Evet. Hangi gazetede yazıyorsun? Bu soruyla çok karşılaşmışımdır. Genellikle de yazar. Onların gözünde gazetecidir, spor sayfalarında yazanlardır. Gazeteci değilim, kitap yazıyorum. Geriye çekilmiş, aptal bir gülümseme geçmişti yüzünden. Saat 18. Cezaevi birbirine girdi. Korkunç yankılı koşuşmalar, vurmayın çığlıkları, yere düşen, sürüklenen insan sesleri, eşya sesleri. Eller yukarı, vururum sesleri. Durun, vurmayın çığlıkları. Hemen arkamızdaki ön hücrelerde oldu bunlar. Geçen yıl denizlerin kaldığı koğuşta. Bizim koğuşun kapısı açıktı. Bütün sesler duyuluyordu. 15 dakika kadar sürdü sesler. Sonra yine eski yoğun sessizlik geldi, yerleşti her zamanki yerine. Şimdi de gök korkunç gürültülerle patlıyor dışarıda. Yırtılan bir halı sesiyle gürlüyor gökler. Amansız bir yağmur gelecek gibi. Koğuşta herkes susmuş. Yalnızca nöbetçinin sinirli ayak sesleri. Üst üste iki çorap giydim. Yine de ayaklarım buz. Dün gece akşam yoklamasından sonra yattım. Midem çok kötüydü. Gece nöbetini alan er çok eriydi. Koğuştukları uyutmamak için elinden geleni yaptı. Sürekli ayaklarını yere vura vura yürüdü. Yürürken de elindeki copu koridor boyunca uzanan kalorifer dilimlerine sürterek garip sesler çıkarmaya çalıştı. Sık sık demir kapılara yüklenip kilitli olup olmadıklarını sözle gözden geçirdi. Kapılardaki zincirlerle oynadı. Uzun süre koridordaki tahta sıranın üzerinde postalının kabaralarını çakmaya çalıştı. Uyutmadı. Nöbet sırası şimdi yine onda. Yoklamadan bir süre sonra nöbetçi görkemli bir dikkat çekti. Ben de her zaman olduğu gibi parmaklıkların önünde hazır ol durumuna geçip bekledim. Değişik, güven veren bir sesin rahat dediğini duyunca ellerimi arkada belimin üzerinde kenetleyip ayaklarımı açıp yere çarparak rahat durumuna geçtim. Az sonra cezaevi komutanı yardımcılarıyla hücremin önüne geldi. Kalabalıktılar. Komutan beni rahat durumunda görünce indir ellerini aşağıya, indir, indir diye azarladı. İndirdim ellerimi. İki yanıma yapıştırıp hazır ol durumuna geçtim. Komutan gidince nöbetçi bütün iriliğiyle geldi dayandı kapıma. Niye hazır ola geçmedin lan? Dedi. Rahat komutu verildiği için rahata geçtiğimi söyledim. Elindeki copu kafama indirecekmiş gibi havada salladı. Lan bir üst gelince hazır ola geçilir bilmiyor musun? Tamam dedim. Bu seferlik böyle olsun bir daha olmasın dedi. O anda en büyük komutan oydu ben onun aslıydım. Öyleymiş. Herkes komutan burada. Herkes yargılayan. Bizler sıkı yönetim yasasına göre er sayılıyormuşuz. Tutsak erleriz yani. Hele böylesi ayrıntılarda, böylesi yaratıklarla aramda bir sürtüşme olsun hiç istemiyorum. Onlarla hiçbir ilişkim, çelişkim olmamalı. Muhabere okulunda o sevimsiz odada ne kadar çok kara sinek vardı, hiç rahat vermiyorlardı. Alaaddin Temin'in şaşkın bakışları altında kirli fanilamı elime alıp müthiş bir savaş açmıştım onlara. Bir bir öldürüyor, sonra kanatlarından tutup köşeye götürüp bırakıyordum. Bir günde 100'e yakın sinek ölüsü birikmişti köşede. Burada şimdilik sinek yok. Saat 11. Nöbetçi yerin postalında gevşemiş bir nalça var. Öbür postalında o yok, düşmüş olmalı. Yürürken tekleyen, aksak, tok, garip sesler çıkarıyor. Wolfgang Borcher'in, yanılmıyorsam, Kapıların Dışında adlı bir oyununu okumuştum. Oyunun kahramanı Beckman'ın geldi şimdi aklıma. Tek ayağı tahta bir adamdı. Tak tuk garip sesler çıkararak yürüyüşü ne güzel anlatılır o oyunda. Unutulmaz bir oyundu, unutulmaz bir tipti Beckman. Belki de bizim koridorda yürüyen Beckman'ın ta kendisidir. Nöbetçilerin de işi zor. Onlar da bizim gibi kapatılmışlar buraya. Onlar ayakta nöbet tutarken biz geceleri uzanıp yatabiliyoruz. Bize olan öfkeleri biraz da bu yüzden olmasın. Muhabere okulunda kapatıldığım odada bahçeye bakan üç pencere vardı. İkisi yüksekti, pencere kanatları çivilenmişti, açılmıyordu. Üçüncü pencere alçaktı, bir kanadı açılıyordu. Pencereye yaklaşınca aşağıda 3-4 adım ötemizde dolaşan nöbetçileri görebiliyorduk. Bizi pencerede görünce açık açık sövüyorlardı. Sanki nöbet tutmalarının nedeni bizdik, bizi suçluyorlardı. Bıraksalar bu ibnelerin hepsini öldürürüm anam avradım olsun. Nöbetçilerden biri bizlere duyurarak yanındaki arkadaşına böyle söylemişti. Pencereye sokulamaz olmuştuk. Gözlerimi kaçırmayı, göz göze gelmemeyi orada öğrendim. Pencereden bakarken gözlerimle yakalandığım oluyordu. Yüzlerini asarak, iğrenerek, tükürür gibi bakıyorlardı bana. Düşman bir tutsağa, azılı bir katile bakar gibi. Bir keresinde dayanamamış, bakışlarımı sertleştirerek onlar kadar öfkeli bir yüze dik dik bakmıştım. Sövgülerini kesip, gözlerini indirerek, yürümek, yürürken mırıldanarak sövmek zorunda kalmışlardı. Bunu iki kez denemiş, aynı sonucu almıştım. Ama benim için üzücü olmuştu bu. Ben o değildim. Genellikle pencereden uzak durmaya çalıştım. Yüzümü eskitemezdim. İnce, tiz sesiyle söylediği anlaşılmaz türküden Kürt olduğunu anladığım uzun boylu, kara kuru bir nöbetçi vardı. Günde 12 saat nöbet tuttuğu oluyordu. Acıyordum ona. Ne zaman pencereye yaklaşıp dışarıya baksam, orada genellikle o oluyordu. Bizlere hiç bakmıyor, başını önüne eğip silahını sıkı sıkı sarılarak, belli ki hayaller kurarak, sanki nöbette olduğunu düşünmemeye çalışarak, incecik sesiyle, Kürtçe bir türküyü aranarak, avucunda gizlediği yanar sigarasıyla, anlatılmaz bir sabırla nöbetini tutuyordu. Ne kadar sık yağmur yağmıştı o günler, yağmura aldırmayan, yandaki nöbetçi kulübesine sığmayı aklından bile geçirmeyen, yağmurun dinmesini beklemeyen tek nöbetçi oydu. Hayranlıkla izlerdim onu. 6 günlük evliyken gelmiş askere, 6 günlük Kürt gelinini ardında bırakıp gelmiş. Bir çavuşa bozuk Türkçesiyle bunları anlatırken duymuştum. Camdan biraz geriye çekilip dinlemiştim anlattıklarını. Silahını omuzlayıp hazır ol durumunda, kepini hafifçe eğip, kentli erler gibi bacaklarını iki yana açıp, bir elini de beline koyarak çektirdiği, yanları kıvrılmış fotoğrafından da göndermiş midir köyündeki 6 günlük sevgili karısına? Bu Güneydoğulu nöbetçi kardeşim bir kez olsun başını çevirip bakmadı bize. Bakar gibi olduysa da bizleri görmedi sanki, türküsünü hiç kesmedi. Muhabere okulunda bir de bando takımı vardı. Bizi kapattıkları yer tek katlı, basık bir yapıydı. Bando takımı 10 metre kadar ötemizde bir toprak yığınının üzerinde sabahtan akşama çalışma yapıyordu. Çalgı sesinin bu kadar korkuncunu, bu kadar ilkelini, bu kadar rahatsız edenini sanırım hiç duymadım. Kafa sikmek için bire birdi. Bizim için bu ayrı bir işkenceydi. Bilerek yaptıklarını sanmıyorum. Çalgıların hiçbirinden, hiçbir sesin tam olarak çıkarıldığını duymadım. Bütün sesler bozuktu. Bando takımındakilerin hepsi acemiydi, yeni öğreniyor olmalıydılar. Muhabere okulunda karşılaştığımız gardiyan erlerden biri de Kürt Mehmet'ti. Bize çay taşır, kantinden bir şeyler getirirdi. Odayı her girişinde filtreli matibi uzatırdım, alırdı. Tezkere almasına 25 gün kalmıştı. Elazığlıydı. Aynı odada kaldığım temine yapılan işkencede o da varmış. Temini düzmesini emretmişler. Doğru mu bu? Demiştim. Kızarmıştı zavallı. Odaya girdiğinde temini alçak sesle de olsa teminim diyordu hala. Bir de yazıcı Selahattin Onbaşı vardı. Sarışın güzel yüzüyle bize karşı her zaman iyi oldu. Yan tutmayan biriydi. İki er gardiyan daha vardı. Çok kötü davranmışlardı bize. Bulaşık yıkama sırası bize geldiğinde odadan azarlayarak çıkarırlar. Bulaşıkları hele aralığında yıkarken, dışarıları paspaslarken yaptığımız işleri beğenmemekten büyük tat alırlardı. Oradaki 5. ya da 6. günümdü. İkisi de bir daha görünmediler. Tezkere alıp defolup gitmiş olmalılar. Yerlerine yeni erler geldi. İlk geldikleri gün çok sert, aşağılayarak bakmışlardı bize. Öyle davranmaları istenmiş olmalıydı. Ertesi gün canavar olmadığımızı anlamış olmalılar. Saygılı iki er görmüştü karşımızda. Giderek de sevdiler bizleri. Buraya getirmek üzere oradan ayrılırken birden elini sıkıp eyvallah dediğimde adı Mehmet'ti. Öyle şaşırmıştı ki uzattığım elimi ilk anda tutamamış, kızarmış, korkuya kapılmıştı. Elimi sıkmak zorunda kalınca da büyük bir yasağı dinlememiş olmanın tedirginliği içinde hızla çekip koparmıştı elini elimden. Bu kez de yüzünü kaplayan utancı görmüştüm. Bileklerimi kelepçeye geçirip çantamı arabaya kadar o taşımıştı. Bunlar gübre yığınının içindeki inciler işte. Muhabere okulundaki o orta boylu astsubay başçavuş, onun da adının Mehmet olduğunu sonradan öğrenmiştim, cezaevi sorumlusuydu. Benim kitapla, kitapçılıkla ilgili olduğumu alındığımın 2. günü öğrenmiş, hemen odama gelmişti. Kendisinin de bir şair olduğunu, ancak yazdığı şiirlerin 20. yüzyıl şairlerinin yazdıkları gibi saçma sapan şeyler olmadığını, büyük halk şairlerimizin deyişlerine benzer şiirler yazdığını söylemişti. Bir kitap oluşturacak kadar şiiri varmış. Her ilimiz için bir şiir yazmış. Kitabının adı da Adım Adım Anadolu olacakmış. Pek çok ilimizi gitmiş görmüş. gidip göremediği illerimiz hakkında da ansiklopedilerden bilgiler toplamış. Örneğin Tunceli'yi gidip görmemiş ama Tunceli hakkında öylesine ilginç bilgiler toplamış ki gidip görse ancak bu kadar tanıtıcı bir şiir yazabilirmiş. Tunceli'de 14 çeşit alabalık bulunduğunu okumuş bir yerde şiirini hemen bu bilgiyi de yerleştirmiş. O şiirini hemen oracıkta ayaküstü ezbere okuyuvermişti bize. Özellikle iki dizesini yaşadığım sürece unutamayacağımı o anda anlamıştım. Şöyleydi. 14 çeşit alabalık, sularında kalabalık. Her ilin kısa bir tarihçesini, görülmeye değer turistik yerlerini, önemli otellerini hem de yatak fiyatlarıyla derlemiş toparlamış. Bir de tabii her ilin fotoğrafını edinmiş dergilerden, ansiklopedilerden, coğrafya ders kitaplarından kesilmiş fotoğraflar. Ben de onu hangi odada kaldıklarını bilemediğim Altay Önmen'e ya da Emil Galip'e gönderiyordum. Onların çok önemli gazeteciler olduklarını, yayın dünyasıyla çok yakın ilişkileri bulunduğunu, kendisine yardımcı olabileceklerini söylüyordum. Bu biraz da onlara gönderilmiş birer gizli selamdı. Onlar da bana geri gönderiyorlardı Mehmet Başçavuş'u. Kitap nasıl basılır, nasıl dağıtılır, nasıl satılırdı? Bunları soruyordu bana kısa boylu, sevimli astsubay. Bu kitap çıkarsa çok satılacağını, bakanlıkların bile bu kitapla yakından ilgileneceğini söylediğimde de çok heyecanlanmıştı. Ne yazık ki orada elimden hiçbir şey gelemezdi. Bir gün buradan kurtulup çıkarsam bir yardımın dokunabileceğini kendisine anlatmaya çalışıyordum. Basım evlerine gidip fiyat aldığını söyledi bir gün. Manzumelerini getirip göstermeyi çok istiyordu ama bizleri okuma yazma yasağı konduğu için getirmeye çekiniyordu. Bu çekingenlik ilk sorgum yapılana kadar sürdü. Tunceli hakkında halk şairlerimizin ağzıyla o ölümsüz dizeleri yazan romantik şairden söz açılmışken, gözaltına alındığımın 8. gününü yazmamak olmaz. O gün sabahleyin başçavuşun odama girişini unutamam. Günlerdir sorgu sıramın gelmesini bekliyordum. Sabahtı. Saat 9'a doğru yine o araba sesiyle fırlamıştık yataklarımızdan. O büyükçe kül rengi minibüstü yine. Odamızın önündeki düzlükte dönüşünü yapıp görüş alanımızın dışına çıkarak her zamanki göremediğimiz yerinde durmuştu. Önümüze dönüşünü yaparken gözleri bağlanmış biri kadın, biri erkek, iki kişi görmüştük içinde. O genç kadının karım olabileceği korkusuyla titremiştim. Çünkü gece kapımın altından bir kağıt atılmıştı içeriye. Kağıtta yazılan kısa notlar bir anda yıkmıştı beni. İlhan, işkenceye dayanamadığı için kendisinden istenilen her şeyi kabul ettiğini, bu arada karımın da adını verdiğini yazıyordu kağıtta. Kendisini bağışlamamı istiyordu. En altta da bu kağıdı hemen yok et yazılıydı. Hemen kalkıp dışarıdan görülmeyecek bir köşede yakmıştım kağıdı, küllerini de ayağımla dağıtmıştım. Koridordaki günlük seslere yeni ayak sesleri eklenmişti. İnsan sesleri bir anda şırp diye kesilmişti. Yalnızca ayak sesleriyle görevlilerin anlaşılmaz konuşmaları duyuluyordu. Yine odaların kapıları açılıp kapatılıyordu. Ayak sesleri odamızın kapısına yaklaştı. Anahtar kilidin içinde döndü, kapı açıldı. Başçavuştu gelen, sapsarıydı yüzü. İşte orada büyük korkuyu yaşadım. Bana döndü. Hazırlan, sorguya gideceksin, dedi. Odaya nöbetçiler girdiler. Birden helaya gitme isteğiyle doldum. Anlatılmaz bir sıkışmaydı, söyledim. Bir dakika kadar bekletip koridoru boşalttılar önce. Dışarıda görmemi istemedikleri birileri vardı demek. Helaların bulunduğu aralığa girdim. Ellerimin buza kestiğini, yok olmuş çükümü tutunca anladım. Korkunç bir işeme isteği ama topu topu 2-3 damla çiş. Yine odama döndüm. Giyiniktim. Sigaramı, kibritimi aldım, bekledim. Başçavuş aynı telaşla, aynı sararmış yüzle yine girdi odaya. Yalnızdı. İyi oldu be, bir an önce bitmiş olur sorgun. Bırakılırsın inşallah, dedi. Gözlerimin bağlanacağını, sorguya çok insan götürüldüğü için ellerinde göz bağı kalmadığını, temiz bir havlum varsa onunla gözlerimi bağlayacaklarını söyledi. Kırmızı yüz havlum ranzanın ayak ucunda asılıydı. Uzanıp aldım havluyu. Akşam yıkamıştım, tam kurumamıştı. Başçavuşu uzattım. Biri havluyu uzunlamasına katlayıp arkama geçti. Gözlerimin üzerinden geçirerek başımın arkasında düğümledi. Çok sıkmıştı. Kulaklarımın ezildiğini söyleyemedim. Başçavuşun sesine başka sesler eklendi. İki kişi iki kolumdan sıkı sıkı tutup yürüttüler beni. Koridora çıkarttılar. Görmeden yanlış bir yere basıyorum duygusuyla ortalarında yürümeye başladım. Eşik var, sağa dön, merdiven başlıyor. 5 basamak kaldı. Tamam, şimdi doğru yürü. Sağa dön, ver elini. Tamam. Şimdi arabaya biniyorsun. Bir ayağını kaldır. Biraz daha. Tamam. Bas şimdi. Ey başını. Daha ey. Ver elini. Başını kaldırma. Tamam. Sola dön şimdi. Başını kaldırmadan. Yürü. Tamam. Otur. Bu sözlerle arabanın orta sıralarında cam kenarında bir yere oturtuldum. Doluydu minibüs. Nöbetçiler de silah çakırtılarıyla arkadaki yerlerine oturunca yola koyulduk. karanlık, bilinmez bir yolculuğun başındaydık. Nereye götürüldüğümü, nelerle karşılaşacağımı, neyin ne kadar süreceğini elbette bilmiyordum. Hiçbir şey bilmiyordum. Bir süre sonra asfalt yolun bittiğini, arabanın toprak, ham bir yolda gittiğini sarsıntılardan anladım. Bir yokuşu tırmandık, ıssızlık bittiğinde motoru çalışmakta olan başka bir arabanın yanında durduğumuzu anladım. Gelmiş olmalıydık. Bir süre durduktan sonra geri geri gittiğimiz bir yerde park etti. Motoru sarsılarak sustu. Önce görevliler indiler. Konuşmalar, ayak sesleri, silah çakırtıları vardı dışarıda. Kurşuna dizilmeye geçirilmiş gibiydik. Minibüsten birini indirdiklerini anladım. Ey başını, şöyle gel, ver elini. Korkma, sol ayağını uzat. Uzat, biraz daha. Tamam, bas şimdi. Sonra birini daha. İndirilenlerden birinin bir kadın olduğunu, senli konuşmanın yerini sizli konuşma alınca anladım. Karım değildi. Sesimi tanıması için üst üste öksürmüştüm arabada. Belki de Sevim'di, Emil Galip'in sevgilisi. İndirilenler götürüldüler. Biz kalanlar beklemeye başladık. Sessizliğin uğultusunu orada duydum. Sabırsızlığın sesi, korkunun sesi, susmanın sesi. Sonra soluk alışlar başladı, öksürükler başladı, iç çekişler başladı. Artık umutsuzluklu yüksek sesle konuşan, yalnızca o konuşuyordu. 2 saat kadar sonra dönenler oldu. Dönen birisi, götürecek yeni birisi demekti. Bu da büyük bir olasılıkla ben demekti. Bakalım kim olacaktı bu ben? Kırmızı ıslak havlunun düğümü başımın arkasına yükleniyor, kulaklarımın ezikliği dayanılmaz bir sancıya dönüşmeye hazırlanıyordu. Müthiş bir sabır gerektiğini anladığıma şaşıyordum. 1 saat yemek molası verildiğini nöbetçilerin konuşmalarından anlamıştım. Bizlere yemek yoktu. İyi ki yoktu. Bir de bu ortamda yemek yemek. Tutsaklara yemek yasak. Uzaktan duyduğum her sese ister istemez bir anlam yüklemeye çalışıyordum. Bağırışlar duyar gibi oluyordum. Sesler yükseliyor, alçalıyor gibiydi. Bir ara kalabalık küçük sesler duydum. Bu seslerin çocuk sesleri olduğunu, az önce duyduğum zil sesine bağlayınca yakınlarda bir okulun dağıldığını anladım. Bunca atmacanın, bunca alıcı kuşun arasında küçük serçelerin, sığırcıkların seslerini duymak ne güzeldi. Götürülenler ahlaya puflaya döndüler. Soluk soluğaydılar. Sürekli iç geçiriyorlardı. Yerlerine yenileri götürülüp getirildi. Bir ben kalmıştım. Artık her an götürülmeyi bekliyordum. Saatin 19 olduğunu, sürücünün sesi söylediğinde bir ben kalmıştım sorgulanmayan. Öylesine hazırdım ki. Artık ne olacaksa olsundu. Sıra bendeydi. Olacak şeylerin en korkuncu olduğu sorgum ertesi güne ertelendi. Köşemde yığılıp kaldım. Herkes arabaya doluştu. Minibüsün motoru çalıştı. Yola koyulduk. Sanırım minibüsün içinde en bitkin olan bendim. Yine cezaevine getirildik. Odamda kırmızı havlumdan kurtulunca kulaklarım yeni bir öfkeyle sancıdı. Ezilmiş gözlerim bir süre odanın aydınlığına katlanamadı. Yaktığım ilk sigara ciğerlerime doldu. Gözlerimle de gördüm çünkü. Attım kendimi yatağın üzerine. Kapının vurulmasıyla doğrulup kalktım. Gündüzden kalma yağları donmuş. 2 kap yemeği getirip koydular önüme. Yemedim. İğrençti. Her şey iğrençti. Aklımda yalnızca yarım vardı. Muhabiri okulunda bir gün bulaşıkları yıkadığım helal aralığından çıkarken başçavuşla karşılaşmıştım. Şafakçı subayların kaldığı odadan çıkıyordu. Beni görünce kilitlediği kapının tokmağını tutarak bana bir şaka yapmaya kalkışmıştı. Koridorda ikimizden başka kimse yoktu. İşte hendek, işte deve türküsüne benzeterek işte kapı, işte sapı, sen buradan nah çıkarsın dedi. Sesini de türkünün ezgisine uydurarak. Bununla da yetinmeyip nah derken eliyle koluyla da o bildiğimiz eşek şakasını yaparak sözlerini somutlamaya çalışmıştı. Baş parmağı bana döndürdüğü yumruğunun içinde 2 parmağının arasındaydı. Odama girdiğimde hala gülüyordum. Buraya getirildiğim gün ayrılırken yazık oldu sana demişti yavaşça. Burada rahat ettirirdim seni. Çıkaracağı kitapla ilgilenecek birini yitirmekten duyduğu üzüntüydü bu olsa olsa. Bir gün bitişik odalardan birinde tutulan bir teğmenin salıverilme emri gelmişti. Odada karşısında duran sanık birden yine teğmenliğine geri dönmüştü. Kapıları açıktı, konuşmaları bulunduğu odadan duyabiliyordum. Artık teğmenim diye konuşuyor, ondan özürler dilemeye çalışıyordu. Sonra da kapının ağzında duran erlere teğmeninizdir, bugüne kadar gözaltındaydı, bundan böyle komutanınızdır, haberiniz olsun dediğini duydum, şaşırmadım. Anladığım kadar bütün sorgulamalarda hazır bulunuyordu. Sanırım o teğmenin sorgusunda da bulunmuş, kendisi katılmasa bile yapılan nice çirkin eyleme o da tanık olmuştu. Ön hücrelerdeki dünkü şamatanın yankıları sürüyor. Orada kalanlar dün aralarında konuşurken nöbetçi er konuşmayın demiş. Hücreye kapatılanlardan biri doğruysa parmaklıkların arasından kolunu uzatıp ere bir tokat yapıştırmış. Nöbetçi de alarm diline basınca hücrelerde bulunan 25 kişi Sözde bir ağızdan sövmüşler nöbetçiyi. Olaydan sonra tokat atan çocuk hastaneye kaldırılmış. Bütün baskılara, yasaklara karşın böylece haberler kısa zamanda bize kadar ulaşıyor ama doğru ama yanlış. Bugün hiçbiri yatağından kalkmamış. Yarın katı bir eğitim yaptıracaklarmış onlara. Görüşe de çıkartmayacaklarmış. Bizim koğuşta nöbetçi sayısının ikiye çıkarılmasının nedeni buymuş. Şimdi iki nöbetçi, ikisinin de bir elinde cop, bir elinde tesbih dolaşıyorlar koğuşta. Öğleden sonra karımdan bir naylon torba içinde bir şeyler geldi. Keten pantolonum, kırmızı gömleğim, yeşil havlum, don, fanila, en önemlisi de iki güzel defterle iki tükenmez kalem. Defterlere çok sevindim. Keşke kurşun kalem, silgi, kalemtıraş da gönderseydi. Tükenmezle resim yapmak çok zor. Ama defter bolluğu çok iyi. Şimdi rahat rahat yazabilirim. Torbanın içi didik didik edilmiş. İçinden küçük bir not çıkmasını bekledim, yoktu. Belki vardı da bana vermediler. Üstüm başımı yeni gelen giysilerle yeniledim. İçim de yenilendi, tazelendim. Yatağa oturdum. Yastığımı sırtıma yerleştirdim. Dizlerimin üzerinde yazıyorum. Geçenlerde düşümde gördüğüm Meryem'in öyküsü için notlar alıyorum. Meryem, etine dolgun, yalnız başına yaşayan, genç, esmer bir kadın. Meryem öldü denecek. Yalnızca bir küçük çocuk onun ölmediğini bilecek. Ama çocuk, Meryem'in ölüme hazırlandığını da bilecek. Meryem, çevredeki sevdiği yeni yetmelere, gizlice, yaşamın ilk büyük güzelliğini tattıran kadın. Almasını bilmeyen, sürekli veren bir kadın. Ağır ağır yaklaşan ölümle sonunda buluşacak. Bu gerçeği yalnızca o küçük çocuk yaşayacak. Öykünün nasıl gelişeceğini hala bilmiyorum. Gizli tatlar taşıyan bir öykü olacağını sanıyorum. Meryem'in öyküsünü düşünürken, aklımı ortaokul 2'de okurken, karşımızdaki setin üzerine yapılmış iki katlı ahşap evde oturan avukatın güzel karısı geldi birden. Bacakları o güne kadar gördüğüm en güzel bacaklardı. İnce kemikli ama butları sıkı, ayak bilekleri dolgunca, çiçekli, uçucu giysiler giyen, saçlarını arkada toplayan, esmer, kara gözlü bir kadındı. Evleri bahçesizdi. Bize gelince doğruca bahçeye uzanan sundurmaya çıkar, parmaklıklara dayanır, ağaçlarla, çiçeklerle dolu bahçeyi izlemekten büyük keyif alırdı. Annemin getirdiği çayı bile orada, ayakta içerdi. Durup trabzana dayandığı yerin alt tahtaları arasındaki aralığı genişletmiş olmak bana güzel görüntüler kazandırmıştı. Bir bahaneyle aşağıya, bahçeye iner, belli etmeden bacaklarını seyrederdim. Daha yakından görebilmek için bir taburu indirmiştim bahçeye. Genişlettiğim aralığın altına taburuyu getirir, sessizce üstüne çıkar, gözümü aralığa dayar, o güzel bacakların arasındaki hayallerimle gerçekleri birbirine sürtüştürerek ilk erkeklik oyunlarımı oynamaya çalışırdım. Bir gün bana yukarıdan sorular soruyor, ben de aşağıdan onun yanıtlamaya çalışıyordum. Birden genişlettiğim aralıkta göz göze geldik. Bacaklarını seyrettiğimi anlamış olmalıydı. Çok utanmıştım. Bahçenin uzak bir köşesine kaçıp gizlenmiştim. Bir ara bana seslendiğini duydum. Yanına çağırıyordu. Azarlanacağımı düşünerek çekine çekine çıktım yukarı. Hiç beklemediğim bir konuda konuşmaya başladı benimle. Gözlerimi o aralıkta görmemiş gibiydi. Ertesi gün yine balkondaydık. Annem evde yoktu. İkimiz de balkonun trabzanına dayanmış konuşuyorduk. Aşağıya inemiyordum. Birden nasıl olduysa boynundaki inci kolyenin ipi kopuverdi. Bütün inciler aşağıya bahçeye döküldü. İkimiz de inip inci tanelerini toplamaya başladık. Ancak yarısını bulabilmiştik. O yukarı çıktı, ben aramayı sürdürdüm. Yine trabzanlara dayanmış, benimle konuşuyordu. Bir ara sokulup yukarı bakınca donsuz olduğunu gördüm, ürperdim. Tabureyi getirip yavaşça bindim üzerine, gözlerimi aralığa dayadım, güzel bacaklarını öylesine ayırıyor, o gölgeli yarık bütün kabarıklığıyla öylesine büyülüyordu ki beni. O gün onunla her şeyi yaptım, aklımın erdiği, ermediği her şeyi. Bu benim ilk yakın sevişmem olmuştu. Sanal sevişmelerden çok başkaydı. O gün aşağıda otların arasında kaybolan incileri arayıp bulmam çok uzun sürmüştü.